Ayrım 7.
Almanca ve İbranice yazılmış taşlar dikkatimi çekiyor. Acaba toplu mezarların taşları mı diye ürperiyorum. Kapakları açık fırınlar olduğu gibi duruyor. Bu fırınların ne işe yaradığını çok iyi biliyorum. Hepsinin fotoğraflarını görmüşüm. Şu anda elimi uzatsam onlara dokunabilirim. Ama dokunmak istediğimden pek emin değilim. Sonra düşünüyorum. Bir daha buraya hiç gelmeyecek olursam şu fırınlara bir kez bile elimi sürmemiş olmaktan pişman olabilirim. İleride bir Nazi çalışma kampına kadar gidip de insanların yakıldığı şu fırına elimi sürememiş olduğumu çoluğuma, çocuğuma ve torunlarıma nasıl anlatırım? Hatta kendi kendime bile keşke bir elimi sürseydim diyerek pişman olmam yeter. Bu düşüncelerle mezar taşı ya da bir tür yazıt gibi görünen tabletlerin yanından geçip fırınlardan birine yaklaşıyorum ve duvarlarında elimi gezdiriyorum. Acaba burada ölen Yahudilerin ruhuna bir Katolik duası okumam uygun olur mu diye düşünüyorum. Kendi adıma İngilizler tarafından öldürülmüş bir İrlandalı olarak mezarıma gelen Rapoport gibi bir Yahudinin ruhuma bir dua okuması beni rahatsız eder miydi diyorum. Hayır, bu beni hiç de rahatsız etmezdi. Rahiplerin başkaları adına okuduğumuz duaların Tanrı'ya ulaştığını söylediklerini hatırlıyorum. Ama içinde İsa'nın adı geçen bir dua okumak içimden gelmiyor. Yahudilere son zamanlarda pek yardımcı olamadığı için bu anlamsız geliyor. Sonunda orada yatan ölülerin benim cehaletimi bağışlayacaklarını umarak bir dua okuyorum. Weber yemekhanenin kapısından bana sesleniyor. Hey, burası kapanıyor. Aç kalmak istemiyorsan kıçını kaldır ve koş. Yemekte Macar gulaşı var. Ekmeğimle birlikte tabağımı tepsiye koyup Weber'le bakın oturduğu cam kenardaki masaya doğru yürüyorum. Fakat pencereden yine fırınlar görünüyor ve hayatımda ilk kez bir yemek tabağını geri itiyorum. Limerick'teki arkadaşlarım böyle bir şey yaptığımı görseler aklımı kaçırdığımı sanırlar herhalde. Ama o fırınlara baka baka özellikle orada yakılan bebecikleri düşünerek insan nasıl yemek yiyebilir? Bazı fotoğraflarda annesinin koynuna gömülmüş bebekler vardı. Hiç değilse sonsuza dek birlikte olacaklarını düşünmek de rahatlatıcı. Ama Dachau ve diğer kamplarda hiç böyle gömülmüş olanlar yoktu. Bebeklerin sokaklarda tek başına bırakılmış ve ölmüş fotoğrafları vardı. Bir gün normal hayatımda önüme bir gulaş geldiğinde asla yiyemeyeceğim. Bu bana Dachau'daki fırınları hatırlatacak ve teşekkürler deyip tabağı önümden iteceğim. Baka o yazılı taşların altında kitle mezarlar mı var diye sorduğumda çok kızdı. İnsanları fırınlarda yaktıktan sonra mezara ne gerek var dedi. Dachau'da sadece insanlar yaktılar. Vicdansız eşşol eşekler. Weber ona senin Yahudi olduğunu bilmiyordum diyor. Yahudi değilim bok herif. İnsan olmak için Yahudi mi olmak gerek? Bak Rapoport için bir sandviç yapalım diyor. Acıkmıştır. Weber de gulaştan nasıl sandviç yapılır diye soruyor. Bak ona bu kadar salaklık olmaz diye bağırıyor. Neden yapılmasın? Her şeyden sandviç yapılır. Weber parmağını gösterip bakın anasına sövüyor ve onu bakın elinden yemekhanedeki çavuşlar kurtarıyor. Sonra da bizi oradan kovuyorlar. Eğer kalıp ortalığı temizlemek istiyorsanız o başka. Oradan çıkıp kamyona gidiyoruz. Çamaşırlar yıkanana kadar bak ön koltukta Weber'le ben kamyonun arkasında biraz uyuyoruz ve tekrar kamyonu yüklüyoruz. Rapoport kulübede bir dergi okuyor. Onunla o korkunç günlerle ilgili konuşmak istiyorum ama yüzü hala kireç gibi. Lengries'e doğru yarı yolda bak kamyonla ara yollarından birine sapıyor ve bir çingene kampı gibi bir yere doğru gidiyoruz. Ayakları çıplak çocuklar, ateşin etrafında oturmuş insanlar bizi karşılıyorlar. Bak sigaralarla kahveleri çıkarın diyor. Weber de neden diye soruyor. Karıları düzeceğiz diyor. Bu işi bedava mı sandın? Bu arada çoluk çocuk etrafımızı sarmış. Ben genç kızlara bakıyorum. Gülümseyerek yanaşıp elimizdeki paketleri çekiştiriyorlar. Bak dikkat edin diye bizi uyarıyor. Öyle boşuna mal dağıtmayın. Weber 30 küsur yaşlarında bir kadınla çadırlardan birine dalıyor. Rapoport'u arıyorum. Kamyondan inmemiş bile. Yüzü hala bembeyaz. Orada oturuyor. Bak kızlardan birini çağırıp bana getiriyor. Bu senin Mac. Ona sigaraları ver, kahvene ve cüzdanına sahip çık. Kızın üstünde pembe çiçekleri solmuş eski püskü bir elbise var. O kadar zayıf ki yaşını anlamak mümkün değil. Beni bir çadıra götürüyor. Soyunması bir anlık iş. Çünkü zaten üstünde elbisesinden başka hiçbir şey yok. Yerdeki paçavraların üstüne yatıyor ve ben de pantolonumu yarıya kadar indiriyorum. Çizmeler yüzünden daha fazla soyunamıyorum. Zaten heyecandan bekleyemiyorum. Kızın teni buz gibi ama vücudunun içi sıcacık. Bir dakikada boşalıyorum. Kız hemen kalkıp köşede duran bir kovanın içindeki suyla yıkanıyor ve elbisesini üstüne geçiriyor. Limerick'teki günlerimi hatırlatıyor bu. Kız elini uzatıp sigaraları ver diyor. Ona bir tek dakika karşılığında bir paket mi vermeliyim yoksa kartonu mu vermeliyim kararsızım. Kız elini sallıyor, sigaralar. Yerdeki kovaya bakıyorum ve kartonu ona veriyorum. Ama kız tatmin olmuyor. Kahve? Yok hayır, kahveyi veremem. Kız bana yanaşıp fermuarımı açıyor. Birden kendimizi yerde paçavraların üstünde buluyoruz. Kız kahve ve sigaranın hatırına ilk kez bana gülümsüyor. Dişlerini görünce neden fazla gülmediğini anlıyorum. Bak, kamyona dönünce Rapaport'a hiç takılmıyor. Ben de yaptığım şeyden utanç içindeyim. Ama utanacak bir şey yok diye kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Karşılığını fazlasıyla verdim. Sigaradan başka kahveyi de kıza verdim. Ama Rapaport'tan utanıyorum. Onun bu göçmenlerden bizim yaptığımız gibi yararlanmayı kendine yakıştıramadığını düşünüyorum. Ama o zaman kahvesini ve sigarasını onlara verebilirdi. Weber'in Rapaport'u taktığı yok. Kadının kalçalarından bahsediyor ve işi ucuza kapattığını anlatıyor. Ona sadece 5 paket sigara vermiş. Kahvesini de saklamış. Langley's'de bir hafta daha idare ederim diyor. Rapaport gerizekalı olduğunu söyleyerek Weber'in üstüne saldırıyor. Karşılıklı küfrediyorlar. Çamaşırların üstünde burunlarından kanlar akarak boğuşuyorlar. Bak kamyonu durdurup onlara bağırıyor. Kesin şunu. Benim tek endişem ise C bölüğünün çarşaflarına kan bulaşması. 16. Daşo'daki çamaşırhane maceramızın ertesi günü boynum ve boğazım şişiyor. Doktor bir bavul hazırla diyor. Beni Münih'e hastaneye gönderiyor. Kaba kulak olmuşum. Bu çocuk hastalığıdır diyor. Nereden kaptın? İleri yaşta tehlikeli olabilir. Ne demek istediğimi anlıyor musun asker? Hayır efendim. Yani çocuğun olmayabilir. John Calhoun adında bir onbaşının kullandığı ciple beni Münih'e gönderiyorlar. John kaba kulak hastalığının Alman kızlarla fingir diyenlere Tanrı'nın verdiği bir ceza olduğunu söylüyor. Cipi yolun kenarına çekiyor ve onunla birlikte Tanrı'ya dua etmemi söylüyor. Kolundaki iki şeritten dolayı dediğini yapmak zorunda kalıyorum. Ağzının kenarında köpükler birikmiş. Limerick'ten biliyorum, bu delilik alametidir. Eğer dediğini yapmazsam adam üstüme saldırabilir. John kollarını havaya kaldırıp Tanrı'ya bana bu cezayı tam zamanda verdiği için şükrediyor. Bu çocuğun günahlarından vazgeçmesi ve kendini düzeltmesi için ona bir fırsat verdiğini biliyorum ve sık sık onu böyle uyarman için ufak tefek hatırlatıcı hastalıklar vermeni istiyorum Tanrım. Kızamık, kızıl, diş ağrısı, baş ağrısı ve gerekirse zatüre diye sayıyor. Tanrı'nın kendisini hastane cipinin şoförü olarak seçmiş olmasının bir rastlantı olmadığını söylüyor. Kore Savaşı'nın bu yüzünden çıktığını, onun askere alınarak benim ve benim gibilerin ruhuna günahlarından arındıracak kişi olarak görevlendirildiğini söyleyip saçmalıyor. Tanrı'ya tekrar şükrediyor ve Münih Askeri Hastanesi'nin kaba kulak bölümünde Tanrı istediği sürece beni kollayacağına dair söz veriyor. Kendisinin ruhunun Tanrı tarafından korunduğu için çok mutlu olduğunu ifade ediyor ve arabaya bindikten sonra bir ilahi söylemeye başlayarak öyle bir gaza basıyor ki kaba kulak yerine trafik kazasından öleceğimi düşünüyorum. Neyse ki hastaneye varıyoruz. John ilahilerini mırıldanmaya devam ederek beni başvuru masasına götürüyor. Yol boyunca herkese ruhumun arınmış olduğunu, kaba kulak hastalığının Tanrı tarafından bir uyarı olduğunu anlatıyor. Başvuru masasındaki görevliye bana bir İncil vermelerini ve dua etmem için biraz zaman tanımalarını istiyor. Adam küfrederek onu kovuyor. John adamın Tanrı tarafından bağışlanması için dualar mırıldanıyor. Şeytanın tarafından biri olduğu için lanetlenmiş ruhuna dualar edeceğini ve şu anda dizlerinin üstüne çöküp İsa'ya sığındığını söyleyerek Tanrı'dan af dilerse Tanrı'nın onu bağışlayacağını anlatmaya başlıyor. Ağzının kenarında biriken tükürükler köpük köpük çenesine doğru akıyor. Masadaki görevli yerinden kalkıp John'u yakasından tuttuğu gibi kapıdan dışarı atıyor. O hala tövbe et diye öğütlerine devam ediyor. Şu Tanrı'nın kaba kulakla terbiye ettiği çocuk için dua edelim. Her zaman birlik olalım. Tövbe edelim. Ve tekrar ilahisini okumaya başlıyor. İşlemlerim tamamlandıktan sonra Hans adında birer beni 6 yataklı bir koğuşa götürüyor. Bana hastanenin pijamalarından veriyorlar. Hans elinde buz torbalarıyla ve Alman aksanıyla bu boğazına koymak için diyor. Bunlar da testislerinde. Koğuştaki 4 adam onun arkasından taklidini yapıyor. Hans onlara gülümseyerek buzları vücuduma yerleştiriyor. Adamlar buz torbalarını ona fırlatmaya başlıyorlar. Bize de buz getir, bize de diye bağırıyorlar. İçlerinden biri Hans seni beyzbolcu yapalım diyor. Koğuşun en ucundan bir adamın iniltisi duyuluyor. Adam Hans'a buz torbası filan atacak hali yok. Hans onun yanına gidiyor. Dimino sen de buz istiyor musun? Hayır istemiyorum. Ne yararı oluyor ki? Öyle deme Dimino. Öyle deme Dimino. Demek kolay. Şu yaptığına bak. Bana kaba kulak bulaştırdın. Artık çocuğum olmayacak. Elbette çocuğun olacak Dimino. Nereden bilebilirsin ki? Karın bana neler diyecek kim bilir? İbne diyecek. Hiç de değil Dimino. Hans diğerlerine dönüyor. Çocuklar Dimino İbne mi? Evet evet Dimino İbne. İbne Dimino. İbne Dimino. Dimino sırtını duvara dönüp ağlamaya başlıyor. Hans omzuna dokunarak şaka yapıyorlar Dimino diyor. Koğuştakiler şaka yapmıyoruz diye hep birazdan bağırıyorlar. Hepimizin taşakları şişti. Seninki de şişti. Ama biz senin gibi ağlamıyoruz. Hans tekrar Dimino'nun omzunu okşuyor. Hadi Dimino al şu buzları yumurtalıklarına koy. Bak ne kadar çok çocuğun olacak. Olacak mı Hans, olacak mı? Tabii Dimino. Sağ ol Hans, sen iyi bir Almansın. Teşekkür ederim Dimino. Hans, sen de ipne misin? Evet Dimino. Onun için mi bizim taşaklarımıza buz koyma hoşuna gidiyor? Hayır Dimino, bu benim işim. İbne olman benim için fark etmez Hans. Teşekkür ederim Dimino. O sırada bir başka yer kitap dolu bir arabayla koğuşa giriyor. Hastanede suç ve cezayı tamamlayabilirim ama Scott Fitzgerald ve P.G. Wodehouse'dan bir şeyler okumak istiyorum. Bir yandan da Raskolnikov'un hikayesi beynimi kurcalıyor. Mrs. Finucane'i koltuğunda ölü bulduğum gün onun paralarını çaldığım için vicdan azabı duyuyorum ve hastanenin rahibini çağırıp günah mı çıkarsam diye düşünüyorum. Hayır, bir kilisenin dört duvarı arasında günah çıkarma odasına girip karanlıkta bu işi yapmak daha kolay. Burada gün ışığında, yatağımda, her tarafım şişmiş halde, rahip tepemde beklerken günah filan çıkaramam. Rahibe Mrs. Finucane'in ruhuna dua edilmesi için kiliseye bağışlamayı düşündüğü paranın bir bölümünü çaldığımı asla söyleyemem. O göçmen kampındaki zavallı kızcağızla işlediğim günahı hiç anlatamam. Kız aklıma geldikçe heyecanlanıyorum ve yattığım yerde kendimi kontrol edemeyip günah üstüne günah işliyorum. Rahip beni herhalde aforoz eder. En iyisi bir uçurumun kenarında bir kamyon bana çarpsın diye dua etmek. Böylece aşağı doğru uçarken Tanrı'yla son duamı edecek zamanım olur. Bu durumda da rahibe falan gerek kalmaz. Eğer rahipler olmasaydı ve Tanrı'yla şu yattığım yerden konuşmama izin verselerdi, dünyanın en iyi Katoliği olurdum diye düşünmekten kendimi alamıyorum. 17. Hastaneden çıktıktan sonra iki güzel olay beni bekliyor. Çok iyi daktilo yazdığım ve teçhizat bölümünde eksiksiz rapor verdiğim için onbaşılığa yükseliyorum ve iki haftalık izne çıkabileceğimi söylüyorlar. İstersem İrlanda'ya gidebilirim. Bu arada annemden bir mektup alıyorum. Jamesboro'daki yeni lojmanlardan ona bir ev verdikleri için ne kadar şanslı olduğunu yazıyor. Yeni birkaç eşya alabileceği 3-5 kuruşu olduğu için çok mutlu. Evde küvetli bir banyo, mutfakta lavabo, sıcak su, hava gazı var. Oturma odasında insanın iliklerini ısıtan şöminenin karşısında gazetesini ya da aşk romanlarını okuyabiliyor. Evin ön tarafında çiçek ekebileceği bir bahçe, arka tarafında ise sebze yetiştirebileceği bir başka bahçe daha var. Annem bu lüks içinde artık kendini tanıyamayacağını söylüyor. Frankfurt'a varana kadar trende yeni evimizi ve orada annemle kardeşlerimin ne kadar rahat ettiğini düşünüyorum. Limerick'te geçen çocukluğumdan sonra bu ülkeye asla geri dönmek istemeyeceğimi sanırdım. Ama uçak daha adaya yaklaşırken bulut kümelerinin arasından yemyeşil tarlaları görür görmez gözlerim doluyor. Bu yeşil rengin garip bir büyüsü var sanki. İnsanlar bana bakıyorlar ama neyse ki neden ağladığımı soramıyorlar. Onlara anlatamazdım zaten. Kalbimin bir köşesinde İrlanda için kopan o duyguları ifade edecek kelime bulamazdım. Böyle hissedeceğimi de bilmiyordum. Shakespeare ya da Samuel Johnson veya Dostoyevski'nin yazdıkları dışında bu duygularımı ifade edecek kelimeler olmadığını düşünüyorum ve bunları da o ana kadar hiç fark etmemişim. Annem istasyonda beni bekliyor. Yeni takma dişleri bembeyaz ve üzerinde yeni bir palto ile yeni siyah ayakkabılar var. Alfie de onunla birlikte. 12 yaşına girmek üzere. Üzerindeki gri takım bir önceki yıl mezuniyet için alınan elbise olmalı. Alfie'nin benimle gurur duyduğunu gözlerinden okuyorum. Özellikle üniformamın kolundaki altın yaldızlı çizgilere hayran hayran bakıyor. Öyle mutlu ki elimden çantamı kapıp taşımak istiyor. Ama çanta çok ağır ve Alfie'nin yerlerde sürüklemesine göz yumamam. Çünkü içinde anneme getirdiğim guguklu bir saat ve Dresden porselenleri var. Ben de Amerikan ordusunun üniformasını taşımaktan gurur duyuyorum. İnsanların bana bakışları hoşuma gidiyor. Limerick'te trenden her dakika bir Amerikan subayı çıkmıyor tabii. Bir an önce sokaklarda kızların arkamdan bu da kim, ne hoş çocuk diye fısıldaşmalarını duymak için sabırsızlanıyorum. Belki de Kore'de savaştığım ve aldığım ciddi bir yaradan dolayı izne çıktığımı düşünecekler. Bu yaramdan kimseye söz etmeyecek kadar cesur bir asker olduğumu konuşacaklar. İstasyondan çıktığımızda yanlış yöne doğru yürüdüğümüzü fark ediyorum. Jamesboro'daki yeni eve doğru gideceğimize Amerika'dan ilk geldiğimizde önünden geçip eve gittiğimiz parkın önündeyiz. Niçin Little Bennington'a büyük anneme gidiyoruz diye soruyorum. Annem yeni eve henüz elektrik ve hava gazı bağlanmadığını söylüyor. Neden? Bilmem, sormadım. Neden sormadın? Ne bileyim ben işte. Fena halde tepem atıyor. Annemin o kenar mahallelerdeki hayattan kurtulup yeni evinde bahçesine çiçekler ektiğini ve arka bahçedeki sebzelerine bakarak mutfakta çay pişirdiğini sanırken ve bunlardan mutlu olduğunu, tertemiz yataklarda pirelerden kurtulmuş küvetinde banyo yaptığını hayal ederken ve bütün bunlara bir an önce kavuşmak isteyeceğini düşünürken onun buralardan kopamadığını görmek beni şaşırtıyor. Pet dayıyı tek başına bırakmaya içe el vermediğini söylüyor. Hala Limerick sokaklarında gazete satıyor. diye onun haline üzülüyor. Kötü günümüzde bizi evinde barındırdı diyor. Umurumda değil diye bağırıyorum. Ben o pis mahalleye geri dönmeyeceğim. Jamesboro'daki eve elektrik ve hava gazı bağlanana kadar otelde kalırım diyorum ve çantamı sırtıma vurup geri dönüyorum. Annem arkamdan yalvarıyor. Frank, Frank ne olur dur. Sadece bir gece. Annemin evinde bu son gecemiz olacak. İnan bana. Buna dayanamaz mısın? Dönüp ona hayır diye haykırıyorum. Annenin evinde bir tek gece bile dayanamam. Sen buralarda yaşamaktan mutluysan bu tahsisatları çıkartmanın anlamı ne? Annem ağlayarak boynuma sarılıyor. Geri çekiliyorum. Alfie gözlerini açmış arkamdan baka kalıyor. Hiçbirini aldırmıyorum ve otele gidip çantamı fırlatıyorum. Annemin bu budalalığını affetmiyorum. Hala o kenar mahallelerde oturmaya devam etmesini anlayamıyorum. Otel odasında Amerikan ordusunun üniforması ve yeni onbaşı tırmalarımla böyle kudurup durmanın bir alemi yok. Sokaklara çıkıp insanların hayran bakışlarla beni izlemesinin keyfini çıkarabilirim. Pencereden Tait Saat Kulesi'ne, Dominikan Kilisesi'ne ve Lirik Sineması'na doğru bakıyorum. Bir zamanlar iki pense girdiğim sinemanın kapısında çocuklar bekleşiyor. Üstleri başları yırtık pırtık, aç çocuklar. Bu manzaraya baktıkça kendimi görür gibi oluyorum. 10 yıl kadar önce 12 yaşındayken Charles Boyer'le oynadığı filmde Hedy Lamarr'a nasıl aşık olduğumu hatırlıyorum. Cezayir'de geçen filmde Charles Boyer, Hedy Lamarr'a benim de Kazbağ'a gel diyordu. Günlerce bunu dilime dolamıştım. Annem Charles Boyer'e bayıldığı halde artık bıkmış ve sus diye yalvarmaya başlamıştı. Tabii bu sözleri Charles Boyer'in ağzından duymayı tercih ediyordu. Annem James Mason'a da bayılırdı. Mahalledeki bütün kadınlar ona bayılırdı. Adam çok yakışıklıydı ve tehlikeli rollerde oynuyordu. Onu cazip kılan da buydu. Çünkü bir erkek tehlikelere atılmadıkça erkekten sayılmaz. Melda Lyons'ın Kathleen O'Connell dükkanında "Ah onu bir yakından görebilsem" dediğini hatırlıyorum. Anında çırılçıplak soyarım. Bu söze en çok annem gülmüştü. Acaba şu anda yine Kathleen O'Connell'ın dükkanında kadınlar toplanmış oturuyor mu? Annem onlara şu anda oğlunun eski mahallesine gelmek istemediğini anlatıyordur. Kadınlar da evlerine dönüp şu Frank de zaten hep garip bir çocuktu diyeceklerdir. Babası gibi. Büyük annemin evine kadar gitmek o kadar da korkunç olmasa gerek. Son kez olmak kaydıyla bunu yapabilirim. Michael ile Alfie ağabeylerinin eve dönüşünü gururla arkadaşlarına anlattıktan sonra onlarla şöyle bir sokakta görünmediğime çok üzüleceklerdir. Otelin kapısından çıkar çıkmaz sinemanın önündeki çocuklar "Hey Amerikalı bozuntusu" diye etrafımı sarıyor. Bir şilin versene ya da bir Amerikan şekerlemesi. Şekerleme sözcüğünü Amerikalıların vurgusuyla söyleyerek katıla katıla gülüyorlar. Kenarda bir çocuk tek başına duruyor. Elleri ceplerinde, gözleri çepil çepil, yüzü sivilce dolu ve kafası kazınmış. Bir an 10 yıl önce Limerick sokaklarındaki halimi görür gibi oluyorum. Ama çocuk durduğu o uzak köşeden bana sesleniyor. "Hey Amerikalı asker, arkanı dön de koca kıçını görelim." Çepil gözlerinin tam ortasına bir yumruk indirmek geliyor içimden. Hiç değilse üniformama saygı duyması gerekir. Her ne kadar yalnızca bir levazım onbaşısı olsam ve tek hayalim döndüğümde köpeğime kavuşmak da olsa çipil gözünün dünyayı kurtaran bu üniformaya saygı duyması gerekir. Ama böyle kenar mahallelerde yetişince askere filan saygı duymazlar. Daha doğrusu dünyayı takmıyormuş gibi havalara girerler. Yine de o çocuğu yakalayıp şöyle bir omuzlarından sarsmak istiyorum. "Bana bak ufaklık, tıpkı çocukluğuma benziyorsun ama ben asla böyle terbiyesizlik yapmazdım" demek istiyorum. Ama içimden bir ses benim de o yaşlarda Amerika'dan gelmiş tiplere ya da ceketinin cebinde dolma kalem taşıyan takım elbisesi İngilizlere böyle bağırmak istediğim anları hatırlatıyor. Şu evlerin camlarına taş atıp kaçmak için can attığım günleri hatırlatıyor. Oradan duvara yakın bir şekilde onlara arkamı dönmeden sessizce ilerlemeye çalışıyorum. Kafamı yine kara bulutlar sarıyor. Düşüncelerim karmakarışık. Şu çocuklara cebimden birkaç bozukluk versem ne olur diyorum. Onlara doğru yaklaşıyorum. Korkuyorlar ama kimse gururuna yedirip kaçamıyor. Derken bozuk paraları avucuma alıyorum. Bakışları değişiyor ve bana bu türlü bakmaları beni daha mutlu ediyor. Çipil gözde hakkına düşen birkaç madeni parayı avucumdan alıyor ama hiçbir şey demiyor. Tam ben arkamı dönüp uzaklaşırken "Hey bayım" diye sesleniyor. "Hiç de öyle koca kışlı sayılmazsınız." Bu da beni her şeyden daha mutlu ediyor. Barrington sokağına saptığım anda "İşte Frank" diye çığlıklar kopuyor. Kathleen O'Connell dükkanının kapısında gülerek bana Cleese şekerlemelerinden bir tane uzatıyor. "Bütün Limericklilerin dişlerini çürütse de bu şekerlemelere bayılırdın, öyle değil mi Frank?" diyor. Kuzini de bana çok iyi davranıyor. Zavallı patates çuvalını açarken bıçak elinden kayıp gözüne saplandığı için tek gözünden olmuş ama yine de gülüyor. Catelyn sokağın diğer köşesindeki şişko kadına sesleniyor. Mrs. Patterson işte geldi diyor. Film yıldızımız geldi. Mrs. Patterson yüzümü ellerinin arasına alıyor. Annen için çok sevindim Frankie diyor. Çok çekti zavallıcık. Derken Mrs. Murphy görünüyor. Kocası savaşta öldükten sonra Mr. White ile günahkar bir şekilde birlikte yaşıyor ve mahallede kimse buna şaşırmıyor bile. O Frank, gerçekten de film yıldızlarına benziyorsun. Gözlerin de iyileşmiş. Herkes evlerinin kapısına çıkmış, bana iltifatlar yağdırıyor. Mrs. Purcell bile kör olduğu halde bana ne kadar müthiş göründüğümü söylüyor. Ama gözleri görseydi de aynı şeyleri söyleyeceğinden eminim. Yanına yaklaştığımda elini uzatıyor. Gel şöyle yanıma bakayım, Frankie McCourt diyor. Ve birlikte Shakespeare oyunlarını dinlediğimiz günlerin anısına sarılıp kucaklaşıyoruz. Ah yine bir deri bir kemiksin. Amerikan ordusu sizi aç mı bırakıyor yoksa? Ama nefis kokuyorsun Frankie. Şu Amerikalılar hep böyle tertemiz kokar zaten. Onun iyice içine çökmüş göz çukurlarına ve titreyen göz kapaklarına bakamıyorum. Bana radyosunu dinlettiği o günleri, beni içeri alıp önüme yiyecek bir şeyler koyduğu o geceleri hatırladıkça içim parçalanıyor. Aslında mahalledeki herkesin bana gösterdiği bu ilgi karşısında içim sızlıyor ve annemi bırakıp otele gittiğim için utanıyorum. Zavallı kadıncağız onunla eve gelmek istemediğimi komşulara nasıl anlattı acaba? Büyük annemin evine doğru yürüyerek annemden özür dilemek istiyorum ama gözlerimden yaşlar boşanacak diye korkuyorum. O da bana sulu göz ne olacak diyecek. Bunu kendi ağlamamak için yapacak, işi şakaya vurmak isteyecek. Ama o anda sadece Limerick'li her annenin yapacağı gibi açsındır diyor. Bir fincan çayla yiyecek bir şeyler hazırlayayım sana. Pat dayı mutfakta oturmuş geldiğimi duyuyor ve bana dönüyor. Kıpkırmızı gözlerinden akan sarı iltihapları görünce bu manzarayı içim kaldırmıyor. Sinemanın oradaki çocuğu ve kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Limerick'te Pat dayımı herkes sever ve ona nedense Abbott derler. O üniforma müthiş diyor. Silahın nerede bakayım? Pat dayım gülüyor ve damağına gömülmüş sapsarı dişleri görünüyor. Kırlaşmış saçları pislikten tepesinde yün topağı gibi olmuş. Yüzündeki kırışıklıkların içine de toz dolmuş. Üzerindeki elbiseler yağdan parlıyor. Annemin buna nasıl göz yumduğunu anlayamıyorum. Ama dayımın yıkanmamak için nasıl inat ettiğini hatırlıyorum. Üstündeki elbiseler kokuşana kadar çıkarmaz. Annem bir gün sabunu bulamamış ve ona sen sabunu gördün mü diye sormuştu. Pat dayım beni sabun yüzünden suçlayamazsın diye isyan etmişti. Haftalardır yıkanmadım. Bunu da marifetmiş gibi söylemişti. O anda onu bahçedeki hortumun altına sokup gözlerindeki iltihapları akıtana ve derisini kazıyana kadar yıkamak istiyorum. Annem bu arada çay getiriyor. Doğru dürüst fincan ve tabaklarla servis yaptığını görmek beni mutlu ediyor. Eskisi gibi kavanozlarla çay içmiyorlar artık. Ama dayım bu yeni fincanları beğenmiyor. Bana eski bardağımı ver diyor. Annem de artık o bardak mikrop yuvası olmuş diye onunla tartışıyor. Dayım ısrar ediyor. O bardak bana annemden kaldı. Çocukken kafasının üstüne düştüğü için onu hoş görmek gerekiyor. Dayım kalkıp tuvalete gidiyor ve annem o arada onu bu evden çıkıp bizimle kalması için her türlü ikna edemedim diyor. Dayım annesinin evini, ona bıraktığı bardağı ve yatak odasındaki kutsal yürek tablosunu terk edemeyeceğini söylüyor. Ama annemin Michael ile Alfie'ye bakması gerekiyor. Alfie okula gidiyor ve zavallı Michael Savoy restoranında bulaşıkçılık yapıyor. Çayımızı içtikten sonra Alfie ile O'Connell'da bir tur atmaya çıkıyoruz. Herkes hayran hayran bize bakacak. Yolun karşı tarafından Michael görünüyor. İşinden çıkmış eve geliyor. Onu bulaşık yıkamaktan üstü başı Pat dayımdan da beter yağ içinde saçları sıska yüzünü örtmüş halde görünce içim sızlıyor. Her zamanki utangaç haliyle Frankie müthiş görünüyorsun diyor. Ona gülümsüyorum ama ağzımı açıp bir şey diyemiyorum.